5. mührün açılmasında şehitlerin duasında görürüz. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu sunak cennettedir ve Mesih'in dünyanın günahları için kendi kanını sunduğu yerdedir. Kanımca onun gerçek kanı cennettedir. Bunu İbraniler'de doğrulamama izin verin. İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada söze edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Kimler saklanmaktadır? Kuzunun gazabından kaçanlar. Bu Tanrı'nın büyük gazap günüdür. Kuzunun gazabı çelişkili bir cümle gibi görünebilir. Tanrı'nın gazabı tüm eski antlaşma peygamberlerince de belirtilmiş olan Rabbin günüdür. O gün geldi. Burada ise ilginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı. Elçi Yuhanna şöyle der, dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde, "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur," dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette, "İsa bunu görünce kızdı, öğrencilerine, bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın, çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir." İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: "Dikkat, kuzu var." Genellikle şöyle yazarız: "Dikkat, köpek var." Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: "Haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir." Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek, ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. "Vay sana ey Kefernahum," dedi. Mesih Yaruşilim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor: "Onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm." Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor: "Ey krallar, akıllı olun. Ey dünya önderleri, ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin. Titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir. Ne mutlu ona sığınanlara." 7. bölümün ana konusu Tanrı'nın İsrail'den kalanların bir bölümünü mühürlemesi ve büyük sıkıntı döneminde diğer uluslara ait bir grubu da kurtarmasıdır. Çoğu kişi vahiyi anlaşılması güç diye nitelendirmektedir. Bazıları da onun bu dünyaya ait olmayan birçok önemli görümleri içeren ve kimsenin anlayamayacağı bir bölüm olduğunu öne sürer. Bana göre ise bu kitap belirli bölümlere ayrılmış ve gayet de mantıklı bir kitaptır. Çözemediğimiz bir yerle karşılaşıp oradaki simgeleri alarak seçtiğimiz bir sisteme uyarlamaya çalışırsak ciddi bir sorunla karşılaşabiliriz. Bunun yerine Yuhanna'nın anlattıklarına kulak vermeliyiz. Burası Rab İsa'nın büyük sıkıntı diye adlandırdığı bir bölümdür. Bu dönem inanlılar topluluğu yeryüzünü terk edip görevini tamamlamış olarak Rabbin yanına gittiği dönemdir. Bu yalnızca mantıklı bir sonuç değil, aynı zamanda tüm kutsal sözde açıkça görülen bir durumdur. Elçi Petrus 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette, "Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir," der. Yani bir peygamberliği bir ayeti ya da hatta yalnızca vahiy bölümünü ele alarak tam olarak yorumlamamız mümkün değildir. Eğer kutsal kitabın önceki 65 kitabını bilirseniz bu son kitabında gayet mantıklı ve anlamlı olduğunu görürsünüz. Elçi Yuhanna burada Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması hariç hiçbir bölümde pek fazla üzerinde durulmamış olan büyük sıkıntı döneminin ayrıntılarına inmektedir. O yüzden bu sıkıntı dönemiyle ilgili Matta 24. ve 25. bölümleri okumakta fayda vardır. Yuhanna konuyu açmakta ve ek bilgi vermektedir. Onun sözleri Rab İsa'nın söyleyeceklerine dayanmaktadır. 6. bölümde 7 mührün açılışını, daha doğrusu 6 mührün açılışını gördük. Bu 6 mühür yeryüzüne yaklaşmakta olan yargıyı haber veren 4 büyük trajediyi açıklamaktadır. 5. mühür bizim şehit olan insanlara bakmamızı sağlar. 6. mühürde büyük sıkıntı döneminde tanrısız dünyaya gelecek olan belanın işaretleri görülmektedir. Bu dönemde inanlar topluluğundan adıyla hiçbir şekilde söz edilmez. Çünkü bu olayları kaydettiği sırada Yuhanna yeryüzündedir. İnanlar topluluğuysa yeryüzünde değildir. Yuhanna'ya gördüklerini yazması söylendi ve o da yüceltilmiş Mesih'i gördü. Vahiy 2. ve 3. bölümlerin konusu inanlar topluluğudur. Efes'teki, İzmir'deki, Bergama'daki, Tiyatra'daki ve diğer topluluklardır ve önümüzdeki bölümlerde ise inanlar topluluğuna hitap edilmez çünkü topluluk yeryüzünde değildir. 4. ve 5. bölümlerde inanlar topluluğu göğe alınışında gideceği yer olan cennette bulunmaktadır. Bu noktada konumuz değişirken artık inanlar topluluğundan farklı konulardan söz edeceğiz. 7 mühürlü bir kitapla tanıştırıldık ve şimdi bu mühürler açılmaktadır. 6 mühür önceki bölümde açıldı. 4 adlı büyük sıkıntı dönemini başlatmakta, 7 mühür de 7 yıllık dönemin resmini vermektedir. Mühürlerin sonuncusu büyük sıkıntı döneminin son 3,5 yılını belirtmektedir. Bu aşamada dünya nüfusunun 1/4 birisi ölüm yargısı ile yok edilmiştir. Eminim ki vahiy kitabını okuyan birisi Tanrı'ya dönüp Mesih'i kabul edenler için bu dönemin oldukça zor geçeceğini düşünebilir. Ancak soru şudur, imanlılar bu dönemde ona sadık kalacaklar mı? Yuhanna şimdi vahiy ile ilgili sorun yaşadığımızı bildiğinden bir başka ilkeyi gözler önüne serecektir. Konuyu bizim için basitleştirir. Yedili gruptan söz eder ancak bizim için önemli olan onları ele alış biçimidir. Mühürlerin açılmasından öfke taslarına dek belirli bir düzen izlenmektedir. 6 ila 7. mührün arasında bir ara verilir ve farklı görünen ama açıklayıcı nitelikte bir konuya değinilir. Bir açıklama verilerek belirli sorular yanıtlanır. 7. bölümde olacak olan da budur. Belirli aralarla açıklamada bulunma ilkesi 7 borazan, 7 kişi ve 7 öfke tası içinde geçerlidir. Burada her mantıklı kişinin soracağı soruyla ilgilenmemiz de gerekmektedir. Bu dönemde Tanrı'ya iman edip kurtulan kişilere ne olacak? 2. Selanikliler'de kutsal ruhun engelleyici olanın yeryüzünden alındığını belirtir. 2. Selanikliler 2. bölüm 7. ayet. Mesih'e sunmak üzere inanlılar topluluğu alınmıştır. Kutsal ruhun işleyişi olmaksızın Tanrı'ya dönüş olmayacağından onsuz birinin kurtulması mümkün müdür? Ancak kutsal ruh bunu mümkün kılar. Ben kutsal ruh dünyayı terk etmiş olacak demiyorum. Pentekost gününde Mesih'in bedeni olarak bilinen inanları çağırmak üzere özel bir görevle gelmiştim. İnanlar topluluğu yeryüzünden alındığında kutsal ruhun bir görevi de sona erer. Onun bu çağdaki görevlerinden biri kötü olanı engellemek olmuştur. Şeytanın kontrolündeki körleşmiş dünyada İncil'in yayılabilmesi için bu önemliydi. Tanrı'nın ruhu kötü olanı engellemeseydi söz nasıl yayılabilirdi? Tanrı'nın sözünün yayılmasını engelleyen kötü güçleri bir düşünelim. Engelleyici güç olmazsa Tanrı'nın sözünü, müjdesini yayanlar çoktan tükenmiş olurlardı. Kutsal ruh inanlar topluluğu göğe alındıktan sonra da dünyada olacaktır. Eski antlaşmayı okurken kadın erkek herkesin yüreğinde ve yaşamında Tanrı'nın ruhunun etkin olduğunu görüyoruz. Bu bugün de böyledir ancak Rabbin işi bir gün sona erecektir. Tabi biz yine insanları Mesih'e davet etmeye devam edeceğiz. Tanrı yarattıklarını yenileme işine devam edecektir. Yaratılış 1. bölüm 2. ayette Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu der. Tanrı'nın ruhu başlangıçtan beri dünyada etkindi ve inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra da bu etkinliğe devam edecektir. Bu dönem için özel ve anlaşılmadık bir program uygulanacaktır ve Yuhanna bize şimdi bu programı açıklayacak. 6 ve 7. mühürler arasında bekleme döneminin nedeni bu bölümün ilk 3 ayetinde açıklanır. Vahiy 7. bölüm 1. ayette bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün 4 rüzgarını tutuyorlardı der. Bundan sonra sözü önceki bölümde 4 atlı ile birlikte yargılamaya göndermede bulunur. Kanımca 4 atlı ile büyük sıkıntı döneminin kuş bakışı bir görünümü bize verilir. Ayrıntılar ise daha sonra açıklanacaktır. Bundan sonra yeryüzünün 4 köşesinde duran 4 melek gördüm diyor. Bunlar yere, denize, ağaca rüzgar gelmesin diye yeryüzünün 4 yönüne doğru esen rüzgarları zorla tutuyorlardı. Bunlar yargı rüzgarı olabilir. Tanrı rüzgarları yargılamada kullanmakta ayrıca kontrol de etmektedir. 148. mezmur 8. ayette şöyle der. Şimşek, dolu, kar, bulutlar. Onun buyruğuna uyan fırtınalar. Yargılayıcı rüzgarlar şimdi tutulmaktadır. Tanrı kendi amacını gerçekleştirene dek hiçbir şey hareket edemez. Amacı ne olacaktır? Tanrı'nın insanların kendisine dönmediği bir dönemin sürüp gitmesine izin vereceğini sanmıyorum. Ona dönen kişiler olmasaydı dünyanın bir şekilde varlığını sürdürmesine izin vermez, sona erdirirdi. Dolayısıyla bu da çok sayıda insanın ona döneceği bir dönem olacaktır. Rab bazılarımızın hastalanmasına ya da bazı sıkıntılardan geçmesine izin vermektedir. Bizim kendisine yaklaşmamızı ister ve kullandığı yöntemlerden biri de bu olabilir. Bu bölümde her küçük ayrıntıya giremeyiz. Peygamberlikte bulunma niteliğinde olan bazı öğretmenler kadar bilgili olmamak bazen beni rahatsız eder. Onlar Rab ile iletişim halinde görünürler. Rabbin geleceği zamanı bile tahmin edenler var. Bazı ayetleri şaşırtıcı bir şekilde yorumluyorlar. Armagedon savaşı sırasında çok kan döküleceğini belirten ayetlere bakıp da o kanın grubunu bile söyleyebilirler. Böyle bilgilere ben ulaşamadığım için onların bu yaklaşımına da dikkatle bakıyorum. Bunu söylerken tabii özellikle Batı dünyasını kastediyorum. İnanlar topluluğunun bu noktada anlaması gereken bizim bu dönemden geçmeyeceğimizdir. Mesih inanları büyük sıkıntı döneminden geçmeyecektir. Rab İsa Yuhanna 4. bölüm 24. ayette Tanrı ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar der. İnanlar topluluğu yargılama içeren büyük sıkıntı dönemine girmeyecektir. Vahiy 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaca zarar vermeyin. Burada gördüğümüz melek diğer dördünü yöneten melektir. Yüksek sesle bağırıyor. Yunancası pohane megala'dır ki tersten okunduğunda İngilizce'deki megafon ortaya çıkar. Mega büyük, fon ise ses anlamına gelir. Bu korkunç yargının yaklaşacağının işaretidir. Dolayısıyla da Tanrı'nın hizmetkarlarını güvenceye almak zorunluluğu vardır. Eğer o onları mühürlemezse kurtulamazlardı. Yeryüzüne yaklaşan gazap gününden korunacaklardır. Rab İsa bunu bizzat Matta 24. bölüm 21 ve 22. ayetlerde şöyle söyler. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Mühürlenenlerin hatırına o kötü zaman kısaltılacaktır. Peki alınlarına konulan işaret nedir? Bunun yanıtını bilmediğimi ve yalnızca tahminlerde bulunacağımı da itiraf edeyim. Birçok kişi bu işareti bildiğini öne sürer ama aynı şeyi söyleyen yani aynı yorumu yapan iki kişiyi bulmanız zordur. Sonuçta hepsinin yanıldığını da düşünüyorum. İşaretin ne olduğu biraz açıklanmış ve inanların bunu bilmesinin çok önemli olduğunu da sanmıyorum. Yalnızca işaretleneceklerini bilsinler yeter. Kötü olanın işaretini taşıyanların dışında Mesih karşıtının geldiği o dönemde insanların alışveriş yapamayacaklarını biliyoruz. Tanrı'nın bu işareti canavarın işaretine karşı olacaktır. Kanımca yaşamlarımızdaki meyvelerden belli olacak ruhsal bir işaret de söz konusu olabilir. Tanrı'ya ait olanların işareti bu olacaktır ve tanrısızlar da hepten tanrısızlaşacaklardır. Bugün tanrısız olanların nasıl tümden tanrısız hale geleceğini anlamak zor ise de Tanrı'nın sözü onların çok daha ileri gideceğini belirtmektedir. Peki bu dönemde inanlılar topluluğu nerededir? Yeryüzünde değildir ve kanımca Mesih'le birlikte yeni Yeruşalim'de olacaklardır. O kendisine ait olanlara yer hazırlamaya gideceğini belirtti. Ve şimdi onları alıp götürmüştür ve onlar da onunla birlikte olacaklardır. Bu kent biraz sonra vahide göreceğimiz gibi Tanrı'dan yere inecektir. Tanrı İsrail'den de söz ederken hep tarihler ve rakamlar verir. İnanlılar topluluğundan söz ederken bunu yapmaz. Elçi Paulus hiçbir yerde kurtulan kişilerin sayısal dökümünü vermemektedir. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan diğer uluslara ait kişilerin de sayısı verilmez. Ancak İsrail söz konusu olunca tarihler ve sayılar verilmektedir. Bazı kutsal kitap öğretmenlerinin peygamberlik içeren konularda tarihler belirlemeye olan isteklilikleri konuya olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu konuda ötekiler kadar önemli. Vahiy 7. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrailoğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. İsrail ulusundan 144 bin kişi mühürlenmiştir ancak daha sonra göreceğimiz gibi tüm diğer uluslardan sayılamayacak kadar çok kişi kurtulacaktır. Değişik toplantılarda vaizlerin kurtulacak kişilerin sayısıyla ilgili yorumlar yaptığını duyuyorum. Çok yüksek rakamlar bile verenler var. Burada sayılamayacak bir grup söz konusudur. Burada kullanılan mühürlemenin anlamı kutsal ruhta imanlının büyük sıkıntı dönemini atlatacağını garanti etmektir. Bizler ne kadar zayıf olduğumuzun farkında mıyız? Tanrı'nın ruhunun gücü olmasa bugün güneş batmadan onu reddetmem bile mümkün olabilir. Hepimizin içinde Tanrı'ya isyan ruhu var. Burada geçen 144 bin kişi fazla tartışma olmadan saptırılabilir. Herhangi bir grubun çıkıp 144 bin kişi biziz demesi bana oldukça saçma gelir. Tabii ki bunu söylemek sahte bir öğretidir. Bu sayı ne inanlar topluluğunu kasteder ne de bugün varlığını sürdüren herhangi bir grubu. Büyük sıkıntı döneminde İsrail'in oymaklarından 144 bin kişi kurtulacaktır. 144 bin kişiye dahil olduğunuzu düşünüyorsanız İsrail'e ait olduğunuzu belirtiyor olmalısınız. Ancak belirlenecek olan bu oymaklardan hangisine ait olduğunuzu da bilmeniz gerekir. Bugün dünyada 14-15 milyon Yahudi var ve İsrail'in geriye kalanlarının sayısının küçük olduğu bu ayetten ortaya çıkar. Simgeleri kurcalayıp anlamlar çıkarmaya gerek yok. Bazısı 144 bin sayısının başka sayının simgesi olduğunu bile ileri sürmektedir. Tanrı söylemek istediğini söyleyemez mi? Saymayı bilmiyor mu? Elbette biliyor. 144 bin derken 145 bini kastettiğini düşünmüyorum. İsrailoğullarının tüm soylarından olacak bunlar. Tanrı'nın İbrahim ile konuştuğundan bu yana her zaman bir grup inanan oldu. Hristiyan olan birçok Yahudi'yi de tanıyorum. Onlardan geriye kalan bir grup vardır. Bu büyük bir grup değil ama diğer uluslardan kalanlardan da fazla değil. Bugün gerçekten Mesih'e iman etmiş olanlar küçük bir grubu oluşturuyor. Romalılar 9. bölüm 8. ayette demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır der. Bu bugün doğrudur. Yine Romalılar 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır diyor ayette. Elçi Paulus kendi gününde gerçekten inanların olduğunu belirtir. Büyük sıkıntı dönemine tanıklık yapacak olan kişileri ifade etmektedir buradaki ayet. Matta 24. bölüm 14. ayette göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir der. Bu doğrultuda Yuhanna 1. bölüm 29. ayette işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diyor. Egemenliğin müjdesi İsrail ulusunu uyandıracak ve pek çok kişinin Mesih'e dönmesini sağlayacak olan Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişini anlatacaktır. Onlar müjdeyi duyacaklar ve son o zaman gelecek diyor. Yani yakında dönecektir Mesih. İsa Mesih'in geleceği ne günü ne de saati biliyoruz. Onun gelişinin gününü hiç kimse bilmez.